Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 15 Haziran 2022 günlerden çarşamba. Hafta ortasındayız ama gündem hakikaten kalabalık. Hem Ukrayna özel operasyonundan notlar var. Moskova'da, Rusya'da St. Petersburg Ekonomi Forumu başladı. Pek çok ülkeden katılımlar olduğu bilgileri var. Amerika ve Avrupa kanadından özel harekatın dünyadaki yankılarıyla ilgili notlar var. Tahıl meselesi önemli. Türkiye bir kırmızı hat kurmuş durumda. Rusya'dan da yanıt beklendiğini dile getiriyorlar ama bu yanıt henüz gelmiş değil. Rusya Federasyonu'na yeni yaptırımlar, küresel durum bu çatışmaya rağmen ekonomik anlamda Rusya Federasyonu'nun lehine işliyormuş gibi gözüküyor. Donbas cephesinde Ukrayna ordusunun durumu hiç parlak gözükmüyor. Avrupa Birliği'nin gündeminde Ukrayna'nın AB üyeliği var, Zelenski'nin yeni mesajları var, gidecek silahlar var, Putin'in Xi ile telefon konuşması var. Ve tabii bu operasyonu gerekçe göstererek NATO'nun yeni genişlemesi, İsveç, Finlandiya, Türkiye'nin NATO içerisinde vetosunu engelleme çabalarına dair notlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın henüz yeni NATO Genel Sekreteri ile bir kez daha görüştüğü bilgisi var. Brüksel'de bir temas grubu toplantısı vardı Ukrayna ile ilgili olarak. Tutturacakları rotayla ilgili yine oradan notlar da size aktaracağım. Britanya'nın Ruanda'ya sığınmacıları paketleyip gönderme planı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne takılmış gözüküyor. Şimdilik sığınmacı kriziyle ilgili bu şekilde notlar var. Orta Doğu'da da tabii Astana'ya taşınan Suriye müzakereleri var. Orada özellikle Rusya heyetine liderlik eden Lavrentiev'in Türkiye'nin yeni operasyonuna dair çağrısı, Suriye heyetinin temsilcisinin açıklamaları var. Aktarmaya çalışacağım hepsini ama Orta Doğu'dan devam etmek istiyorum bugün. Dün ben kısmen size aktarmıştım. Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen İsrail ziyaret etmişti ve bu ziyaret sırasında da özellikle enerji meselesi, küresel enerji krizi, Rusya'ya yaptırım uyguladıkları için enerjiyi nereden bulacaklarını bilemez haldeler. Şimdi İsrail ve Mısır'la bir enerji anlaşması büyük olasılıkla Cuma günü imzalanacağı belirtiliyor. Bu notları da aktaracağım size. Dün kısmen işin siyasi açıdan yansımalarını Alptekin Dursunoğlu ile konuşmuştuk. İsrail ve Lübnan arasında bir deniz sınırı var. O deniz sınırının önemi de en başta doğalgaz sondajları. Büyük kriz çıkmıştı. Tabii İsrail ile İran arasındaki alttan alta devam eden çatışma hali, savaş hali, tırnak içerisinde söylüyorum. Bunlara bakmıştık. Lübnan'daki yankılarına bugün bakmaya devam edeceğiz. Konuğum Lübnan'ı çok yakından takip eden, orada da yaşamış uzun süre Nalan Yazgan olacak. Değerlendirmelerini alacağız. Çünkü Amos Hochstein ABD'li arabulucu olarak Beyrut'a gitti. Dün temaslarda bulundu. Bir takım açıklamalar da yaptı. Aslına bakarsanız Lübnan'da ekonomik kriz varken haklarını bu kadar deniz sınırı alanı bağlamında aramamaları tavsiyesi yaptı. Çok dikkat çekici. Lübnan hakikaten muhtaç da bir ülke ve bu muhtaçlık yüzünden yasal haklarını uluslararası çerçevede kayıp mı edecek? Nasıl tartışılıyor bu konu Lübnan'da? Nalan Yazgan'a soracağız ve ondan bilgileri, değerlendirmelerini almaya çalışacağız efendim. Hemen daha uzatmadan özetleri başlamak istiyorum. Karasal yayın frekanslarımız İstanbul'dan 96.2, İzmir'den 97.8 pardon, İzmir'den 96.2 pardon yine karıştırdım. Bugün iyice karıştırmıştım değil mi? Umarım notları karıştırmam. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Oh be, baktım da söyledim. Normalde insan ezberleyince bazen böyle karışıyor. Tabii Telegram hesabından bizi dinleyebilir, izleyebilirsiniz. Sputnik'in web sitesi üzerinde radyo bölümünü tıkladığınız zaman Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz diyelim ve başlayalım eksene. Evet, şimdi Ukrayna'daki Donbas bölgesindeki harekatın devam ettiğini belirteyim, aktarayım. Sahadan çok fazla notum yok bugün size. Daha ziyade tabii Severodonetsk'teki azot fabrikası, azot isimli fabrika, tıpkı Mariupol'deki gibi yaklaşık 2500 militan var. Ukrayna askeri ve neonazi güçleri var ve bir takım siviller de var. İnsani koridor açma çabalarını aktarmıştı Rusya Federasyonu. İlk açılır açılmaz sadece bir kişi geçebilmiş, çünkü Ukrayna ordusunun koridoru, insani koridoru bombaladığı haberi geldi. Mariupol'deki Azovstal tesisine benzeyen bir öyküye döndü. Severodonetsk kentindeki kontrolü yitirmiş durumda Ukrayna ordusu, ama Azov tesisinde yine aynı şey tekrarlanıyor. Bu arada Zelenskiy ile Genelkurmay Başkanı arasında kapışmalar, kayıplar vesaire gırla gidiyor. Donetsk'i bombalamıştı. Rastgele atışlar yapıyor Ukrayna ordusu. Hatta Amerikalılar, Amerikan Savunma Bakanlığı da bu konuda açıklama yaptı. Silah verilirken, yeni silah verileceğini ve bu silahlar verilirken de istihbaratla paylaşılacağını, çok namlulu roket atarlı vuruşlar için Savunma Bakan Yardımcısı Colin Kahl dedi bunu. Yani çok rastgele fırlatıyorlar, sonra Donetsk'te insanlar ölüyor. Bu arada Alman medyası Rusya'nın öldürdüğünü, yani Rusları Rusya'nın öldürdüğünü, zaten Kiev'in kontrolünde olmayan Ukrayna ordusunun vurduğu Donetsk'teki insanları Rusya'nın öldürdüğü iddiasını devlet televizyon kanalından yazı verdiler, duyuru verdiler, öyle söyleyeyim. Hakikaten dehşetengiz bir yalan ve çarpıtma düzeni var. Neyse, Amerikalılar bari istihbarat paylaşsınlar da vuracaklarsa da askeri hedefleri vursunlar. Çünkü Donetsk'te çok fazla sivil kayıba yol açtılar. Rastgele fırlatıyorlar, hassas güdümlü sistemleri de olmadığı için. BM ise Donetsk'le ilgili ikazda bulundu. Uluslararası hukuka uyum çağrısı yaptı. Stefan Dujarric açıklama yapmış. Donetsk'teki durum çok gergin demiş. Çocuklar da dahil siviller öldü. En az 5 sağlık tesisi, bir doğum hastanesi var. Ukrayna güçleri tarafından bombalandı ve bir doğum evi de bunların arasında var diye eklemiş. Bilmiyorum, Alman medyası bunu haberleştirecek mi? Hakikaten çok acayip bir durum. Yani savaşın en azından taraflarının icraatlarını doğru düzgün vermekte fayda var. Tabii Ukrayna'nın devletlilik hali sizlere ömür vaziyette. Herson bölgesindeki sivil askeri idare, Ukrayna güçleri çıkartıldıktan sonra biz artık Rusya içinde kalacağız görüşlerini beyan ediyorlar. Nasıl olacak? Bunlar hep müzakerelerle bağlantılı tabii ki, ama yaklaşık 100 bin başvuru var Rusya vatandaşlığına. Orada yaşayan Rus asıllılar artık Rusya vatandaşlığına başvuruyorlar. Dikkat çekici bir nokta, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni tanımaya hazır olduklarını dile getirmiş. Bu da enteresan bir not. Evet, Rusya Federasyonu Britanya'da savunma lobisi ve savunma lobisinin parçası olarak gördüğü bir takım medya organlarına yaptırım uygulama kararı aldı. Tabii bu bir misilleme, çünkü Britanyalılar Rusya medya kuruluşlarına ve yetkililerine yaptırım uyguladılar. Savunma Bakan Yardımcısı Britanya'nın, efendim donanma komutanı vesaire gibi isimler var. Çarpıcı olan 29 gazeteci de listede. Yalan ve tek taraflı bilgi paylaşımı yaptıkları ve Britanya toplumunda Rusofobiyi körüklediği gerekçesini ortaya koyuyor Rusya Dışişleri Bakanlığı ve BBC Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü, The Guardian'ın genel yayın yönetmeni, The Times gazetesinin genel yayın yönetmeni, Daily Telegraph'ın aynı şekilde genel yayın yönetmenlerini de hepsini listeye koymuşlar. Rusya'ya girişlerini de yasaklamışlar. Rusya'da St. Petersburg Ekonomi Forumu başladı. 18 Haziran'a kadar sürecek bu ekonomi forumu. Değişen dünyada yeni imkan arayışları, işte küçük işletmeler, efendim Rusya ekonomisi, Rusya ekonomisindeki sorunlar, sosyal teknolojik gündem, insan kaynağıyla ilgili konular hepsini ele alacaklar. Afrika, Belarus, Orta Doğu, Avrupa, Mısır, Hindistan, İran, Filistin yönetimi, Kazakistan, Çin, Latin Amerika, ASEAN'dan, iş dünyasından temsilciler katılıyorlar. Batı, tabii Batı'dan kimsenin katıldığını en azından ben görmedim. Putin de foruma gidecek ve ayrıca Cuma günü yanılmıyorsam o da bir konuşma yapacak. Müzakereler malum Amerika ve Britanya Zelenski yönetiminin müzakere yapmasını istemiyordu. Durmuş durumda. Bu konuda Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Ushakov'un açıklaması var. Yani henüz bir görüşme yok. Zaten bunun öncesinin hazırlanması ve koşullar gerekiyor. Zaten durdu her şey diye. Ama tahıl üzerinden bir şeyler oluşturulmaya çalışılıyor. Ukrayna tahıl krizi meselesi. Tabii Rusya'nın daha fazla tahılı olduğunu biliyoruz. O da yaptırım altında bir şekilde gemiler, sigortalanan gemiler vesaire. Bu yüzden pratikte bir yaptırıma dönüşüyor. Türkiye bu işte arabuluculuk rolü oynamaya çalışıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya'dan tahılla ilgili yanıt bekliyoruz diye bir açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı da başına bir generallik koyduğu bir tahıl meselesi için kırmızı at diplomasisine soyunmuş durumda. Anladığım kadarıyla Türkiye, Rusya, Ukrayna arasında bir savunma bakanlıklarından bir ayarlama yaparak tahılın çıkartılması. Polonya ve Romanya üzerinden de çıkartılıyor aslında ama yani şimdi böyle bir tahıl diplomasisi başlamış durumda. Bu konuda Kremlin açıklama yaptı. Erdoğan'la Ukrayna tahılını ele alacakları bir görüşmenin olmayacağını söyledi. Daha doğrusu planlı değil. Tabii gerekirse görüşme yapılır. Dimitri Peskov'un açıklaması bu yönde. Biden da böyle çok şahane Amerika'nın silolarını açabilir aslında. Gayet de yüklü. Batı'nın çok yüklü tahıl siloları var. İç tahıl krizi, gıda fiyatlarının artışı daha çok uyguladıkları ekonomi politikalardan kaynaklanıyor. Ukrayna'dan kaynaklanmıyor ama Biden tabii Amerikalılar bu PR işini çok iyi biliyorlar. Hemen tahıl ihracatı için Ukrayna'nın etrafında, sınırlarında, Polonya'da silolar inşa edeceğiz falan gibi böyle güzel bir PR açıklaması yapmış Joe Biden. En iyi, en ustalıklı oldukları iş. Anglo-Saksonlar PR konusunda onların üzerine olmadığını, haklarını vermek gerekiyor. Kimse onlar kadar iyi PR yapamaz efendim. Böyle halkla ilişkiler meselelerini çok iyi beceriyorlar, çok iyi hikaye anlatıyorlar, çok iyi hikaye anlatıcıları. Bunu da altını çizmek lazım. Tabii sıkıntı büyük. En son Afrika'da bu arada Fil Dişi sahilinde Abidjan'da Afrika forumu düzenlemişler. Burada Afrika Birliği'nin dönem başkanı da olan Senegal Cumhurbaşkanı geçenlerde Putin'le görüşmüştü Moskova'ya gidip. Biz yani gübreye ve tahıla ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Zaten iklim koşulları da çok fena. Bir kuraklık oluyor. Hakikaten ürün de alamıyoruz. O yüzden zor durumdayız. Bir formül bulunması gerekiyor demiş. Nijer'in Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum ise biz fosil yakıtlar konusunda cezalandırılıyoruz. Aslında kaynaklarımız var ama bu konuda da yatırım yapacak kimse bulamıyoruz. Çünkü efendim bu kaynakları işletecek kredi vermiyorlar. Çünkü Batılılar yeşilcilik yapıyorlar, yeşilcilik oynuyorlar. Öyle söylemek gerekiyor. Öyle o da şikayet etmiş yani bizim şirketlerimiz var ama finansmanını yapamıyoruz. Çünkü zaten işte dünyadaki eşitsiz gelişme değil mi? Kaynakları var ama bu sefer onları işletecek şey bulamıyorlar. Bu arada Batılılar kendileri aslında gayet güzel petrol, fosil yakıt tüketiyorlar. İşte bundan ayrılmak için bir takım projeler, elektrik vesaire ama hibrit eninde sonunda dönüp dolaşıp o elektriği üretmek için de bir kaynağa ihtiyaç duyuluyor dünyada. Bu düzende bu işten çıkış pek yok gibi geliyor bana. Amerika'da Hazine Sekreteri Yardımcısı Rusya'ya karşı yaptırım uygulamalarından artık dönüp dolaşıp kendilerini vurmasından kaygılandıklarını söylemiş. En son Amerika bazı işlemlere Sberbank, VTB Bank, Alfa Bank, diğer bazı Rusya kuruluşlarının enerjiyle ilgili bir takım işlemlerinin 5 Aralık'a kadar devam etmesine izin vermiş. İşlerine geldiği zaman yapıyorlar bunu. Hakikaten sahada çok iyi gitmiyor. Amerikan medyasını okuduğumda dikkatli baktığımızda çok net olarak artık Biden yönetiminin belki Kissinger'ın mı sözünü dinliyorlar artık. Hani 2 ay içerisinde bu krizi yatıştırmak nereden başlayacağız acaba? Geriye kalan hangi Ukrayna'dan? Hani Minsk anlaşmasını uygulamadılar. Şimdi daha da toprak gitti hakikaten. Biraz da bunu dikkate alıyorlar. Macron Ukraynalı yetkililerin Rusya ile bir ateşkesten sonra oturup konuşmak zorunda kalacağını söylemiş en son Fransa Cumhurbaşkanı. Ama Bay Borrell diyeceğim, Joseph Borrell son Ukraynalı'ya kadar savaş diyordu bir diplomat olarak. O yüzden enteresan bir çıkış olmuş Macron'unki. Evet, yine tabii silah sevkiyatına devam ediyorlar. Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace özellikle askeri eğitimler, yeni silahlar, füzeler göndereceğiz diyor. Pentagon dediğim gibi bu çok namlulu roket atar sistemleri, HIMARS deniliyor bunlara ve MLRS'ler gönderecekler ama gönderirken de bir de istihbarat verecekler. Herhalde bu Donetsk'in falan vurulması bu PR açısından pek işe yaramıyor. Çünkü siviller ölüyor rastgele atışlarda. 8 HIMARS daha gönderecekmiş, David Ignatius yazmış Washington Post gazetesinden. Yunanistan da uyanıklık ediyor karambolde. Almanya'dan gelecek modern araçları alma karşılığında 30 adet BMP-1 tipi zırhlı araç tedarik edecekmiş Yunanistan hükümeti. Bu sayede kendileri de kendi silahlarını modernize etmiş oluyorlar. Kötü ve eskileri Ukrayna'ya affedersiniz kakalıyorlar. Böyle bir çerçeve, eski Sovyet silahlarını falan verelim gitsine varıyorlar. Kendi cephanelerini de düzeltiyorlar. Evet ama tabii Amerika için hakikaten hem ekonomide enflasyon oranları, yakıt giderleri, akaryakıt giderleri ve yeni meydan okumalar Çin'le ne yapacaklar, ne edecekler, jeopolitikte büyük bir kavga kopuyor. En son siyasi işler sorumlusu, savunma bakan yardımcısı Colin Kahl bir toplantıda Washington'da nükleer cephaneliği Çin 10 yıl içerisinde 3-4 kat büyütebilir diye bir kaygılarını dile getirmiş ama bizim de caydırıcılığımız var tabii demiş. Bugün Xi Jinping ile Vladimir Putin arasında, Çin ve Rusya liderleri arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. Ukrayna'da çözüme yardımcı olmaya hazır olduğunu iletmiş Çin basınına göre. Çin devlet başkanı yapıcı rol oynamaya devam edeceklerini ve aynı zamanda egemenlik ve güvenlik konusunda Rusya'ya da desteğe devam edeceklerinin altını çizmiş. Küresel barış vurguları var. Bir de tabii Putin'in Xi'nin doğum gününü de kutladığı yolunda böyle Çin medyasını takip edenlerin aktarımları var. Doğum günüymüş bugün. Çin lideri bu arada silahlı kuvvetlerin askeri amaçlar dışında da kullanılmasına izin veren bir kararname imzalamış. Barış ve güvenlik için bu askeri birliklerin afet yardımı, işte insani yardım, barışı koruma. Aslında NATO'da falan gördüğümüz o misyonlar var ya, Türkiye'de de var, her yerde var. Bunun benzeri ama tabii ki CIA finansmanıyla yürüyen Radio Free Asia hemen vay Tayvan'a operasyon yapacaklar falan diye haberlere yer vermiş. Yapabilirler tabii ki ama tabii bu çerçeveye ihtiyaç mı var Çin'in böyle bir şey yapması için? O ayrı bir tartışma konusu. Şimdi Amerika'daki bu işin yankıları Bloomberg özellikle son dönemde sık sık onun haberlerini takip etmek faydalı oluyor. ABD'nin en büyük yatırım fonlarından PIMCO var. Burada Rusya'ya hedef alan yaptırımların emeklilik fonlarında kayıplara yol açacağı konusunda uyarıda bulunmuş. Yani siz Rusya'ya savaş açtınız, ekonomik savaş açtınız, dönüp dolaşıp emekli Amerikalıları bu iş vuracak diyor. Üretici enflasyonu Amerika'da 10.8'i bulmuş vaziyette. Mayıs'ta aylık bazda 0.8'lik bir artış. Bu da yıllık bazda %10.8'e tekabül ediyor. Biden'ın başında çok ciddi ara seçimlerden önce çok ciddi problemler var efendim. OPEC raporu yayınlandı ve hemen arkasından petrol fiyatları da dün akşam itibariyle yükselişe geçti. Brent petrol Ağustos vadeli işlemleri %0.4 artmış ve $122.75'lara çıkmış. Texas tipi'de yine 121.17 hakikaten. Hele Türkiye'de bizim durumumuz çok vahim çünkü hükümet yeterince sübvanse etmiyor. Habire vergi alıyor hepimizden. Her şeyden zaten vergi alıyorlar. Hatta zenginlere verilecek kur korumalı hesapların bedelini de hepimiz ödüyoruz. Maalesef böyle bir sıkıntılı bir çerçeve var. Şimdi petrolde durum bu ama bir de gaz konusunda Kuzey Akım 1 yıllık denetim nedeniyle 2 hafta kapalı kalacakmış. Hani Rusya'ya aşamalı yaptırımlar, enerjiden bağımsızlıktan falan bahseden Avrupalılar hani depoları bir an önce dolduralım diyorlardı ama şimdi 2 hafta bir kapalılık olacak. Yalnız Gazprom Kuzey Akım üzerinden verilen doğalgazdaki düşüklük tartışmalarıyla ilgili de açıklama yapmış. Siemens firması, Siemens ya da Almanca tam olarak nasıl telaffuz ediliyor yanlış söylemeyeyim size. Zaymus Rusya'daki çalışmalarını askıya almıştı. Dolayısıyla orada bakımla ilgili sıkıntılar, teknik bir takım problemler var. Doğalgaz, verilen doğalgazın miktarında bu sebeple düştüğünü söylemiş. Gazprom aynı zamanda İtalya'ya doğalgaz akışını da azaltacağına dair bildirimde bulunmuş. Evet, Fransa'da enflasyon 37 yılın zirvesinde çıkmış. Yine görece Avrupa'da iyi, 5.2'ye yükselmiş ama hayat pahalı. Ben Paris'te yaşayan arkadaşlarımla konuştuğumda çok vahim olduğunu söylüyorlar durumun. 1985'ten bu yana en yüksek enflasyon Fransa'da da. Alman hükümeti Gazprom Germania'ya, yani Gazprom'un Almanya'daki koluna kayyum atamıştı. El koymamışlardı bir şekilde ve hatta Alman medyasında ve Bloomberg'de Olaf Scholz'un, Almanya Başbakanı, Putin'i kızdırmamak için Gazprom Germania'yı millileştirmekten vazgeçtiğini, hatta Ekonomi Bakanı Yeşillerin baskı yapmasına rağmen bu adımı atmadığını, yani yaparlarsa Rusya'da milyarlarca dolar değerinde Batılıların varlıklarını tabii millileştirebilir. Öyle yani bir tek ben el koyarım onlar hiçbir şey yapamaz diye bakmamak lazım bu işe tabii ki. Şimdi kayyumu süresini atamışlar, kayyum atamışlardı. Eylül'de sona erecekti, süresini uzatmışlar. Tabii şirketi de bu arada kurtarmak için kredi açacaklar. Bütün sistemi dağıttılar. Kuzey Akım 2 de devreye zaten girmedi. Böyle bir çerçeve. Hala tabii bu arada Almanya, Avrupa içerisinde tartışmalar büyük. Yani Polonya Başbakanı, en büyük Rusofobi yayıcılardan birisi, bir sonraki 7. yaptırım paketinde bütün Rus mal varlıklarına el koyalım diyor. Öyle bir akıl da var. Ukrayna da aynısını talep ediyor zaten. Zelenski ise, Ukrayna lideri, bir yandan Genelkurmay Başkanı'nın kendisine yanlış bilgi verdiğinden filan yakınıyor. Böyle enteresan bir isim bu. İyi bir aktör ama, çok iyi bir aktör olduğunu teslim etmek gerekiyor. Devlet başkanlığı konusunda ayrı bir tartışma. Şimdi tabii Avrupa Birliği'ne entegrasyon, AB üyeliği jet hızla olabilecek mi olamayacak mı tartışmalar var. Bence neden olmasın yani, hakikaten Avrupa Birliği'nin artık bir değerleri de kalmadı zaten. Dolayısıyla da gayet güzel Kiev'deki yönetimde üye yapabilirler. Neden bu kadar tartışma çıktığını vallahi çözemiyorum. Çek ya parlamentosuna hitap etmiş Zelenski. Biraz ricacı olmuş. Ya siz bir devreye girseniz de bizim restorasyonumuzda yer alsanız da bir Avrupa gelir. Biz Avrupa için savaşıyoruz. Biz sizin için, biz Slavlar, Ruslarla sizin için savaşıyoruz falan gibi böyle söylemler geliştirmiş. Hakikaten hiç yenilir yutulur işler değil bunlar. Ama tabii Almanya konusunda çıkışları olmuştu Ukrayna'dan da. Şimdi Zelenski aynı zamanda ZDF'ye söylesi de biraz alta çekmiş eleştirileri. Yani zaten Merkel döneminde de, sadece Scholz değil, Merkel döneminde de Almanya konusunda sıkıntılarımız vardı. Yeni değil bu durum filan. Zaten işte bizi AB üyeliğine destek veriyor gibi, bu AB üyeliğinin tartışılacağı zeminde Ukrayna'dan yükselen eleştirileri, hatta hakaret etmişlerdi Scholz'a, biraz düşürmüş gibi gözüküyorlar efendim. Evet, tabii Polonya Başbakan Yardımcısı ise Ukrayna'da öyle AB'ye hızlı bir şekilde giriş yapamayacağını söylemiş. Bunu söyleyen çok başka ülkelerde var. Hatta Polonya'da tabii Ukraynalı sığınmacılar var ve yavaş yavaş onların ekonomik faturası da geliyor. İlk başta böyle Ortadoğu'dan gelen, 3. Dünya'dan gelen sığınmacıları beğenmemişlerdi. O kadar ırkçı damarları var ki, ama beyaz Ukraynalıları ne kadar şahane, kabul ediyoruz demişlerdi. Şimdi fatura çıktıkça biraz işler değişiyor. Avrupa Birliği yaklaşık 2 milyar euro ödemek zorunda bize demiş Polonyalılar. Henüz sadece 700 milyon bir dakika, bunun tam rakamı, çok az bir miktarını ödemişler yani, herhalde gerisinde zengin sonuçta Avrupa Birliği, öderler ne de olsa. Evet, şimdi Avrupa Birliği bu arada Sberbank, Rosselhausbank, Moscow Credit Bank falan, bunları SWIFT sisteminden çıkarma kararı almış. Ne zaman? 14 Haziran'dan itibaren. Gerçi kesintisiz işliyor diyor bankalardan yapılan açıklamada, ama olabilir tabii, böyle bir durum var. Dolar ve euro ruble karşısında 25 Mayıs'taki seviyenin de altına gerilemiş. Rusya parası giderek değer kazanıyor efendim. 55.79 dün dolar karşılığı, 57.99. Evet, petrol ve enerjiden çok para kazanıyor Rusya, onu belirtmek gerekiyor. Şimdi birazdan Nalan Yazgan'la da konuşacağız. Dün bir parça da aktarmıştım aslında, günlerdir de ufaktan söylemeye çalışıyorum. Lübnan ve İsrail arasında deniz alanı sahası, tabii buralarda doğal gaz aramaları vesaire. Şimdi dün Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen İsrail'i ziyaret etti. Hala da devam ediyor ziyareti ve Cuma günü bir anlaşma imzalanacak. İsrail, Mısır ve Avrupa Birliği arasında doğal gaz tedariki. Tabii bu biliyorsunuz yani doğal gaz pahalıya çıkıyor oralardan aslında. Öyle hatlar matlar proje aslında hani İsmet'ti, şuydu buydu hep çok tartışmalar biz de yorumlamaya çalışmıştık Eksen'de. Ama LNG tabii sıvılaştırılmış gaza çevirip Avrupa'ya bunun verilmesi. Üçlü enerji anlaşması imzalanacak Cuma günü öyle anlaşılıyor. Mutabakat muhtırası ya da diyelim. İsrail'den Mısır'a bir doğalgaz boru hattı kurulması ki zaten de vardı diye hatırlıyorum ama yanlış söylemeyeyim şimdi size. Mısır'da sıvılaştırılıp Avrupa'ya gönderilmesi ve bunun tabii miktarının ne kadar olacağı önemli. 40 milyar metreküp gelecek yıllarda, yani kısa vadede hiçbir işe yaramıyor tabii ki ama hani uzun vadeye yaydıkları için hedeflerini böyle bir çeşitlendirme tırnak içerisinde konuşuluyor. Evet, şimdi NATO'ya bakalım birazcık. Tabii Türkiye ile ilgili bütün başlıklarda problemi var Batı'nın. Doğu Akdeniz dahil olmak üzere, Yunanistan dahil olmak üzere. Buna bir de İsveç, Finlandiya da eklendi. NATO Brüksel Temas Grubu toplantısı yapılmıştı. Kiev'e yine ağır silah tedarikini falan konuşacakları, Stoltenberg'in açıklamaları olmuştu. Onlar bildik şeyler aslında. İşte NATO müttefikleri savaştan önce bile Ukrayna'ya silah tedarikini çok önemli ölçüde artırdı. Biliyoruz zaten savaşa hazırladılar. 2014'ten bu yana Minsk anlaşmalarını uygulatmak yerine Rusya ile Ukrayna'yı Rusya'nın üzerine saldılar. Zaten bildiğimiz şeyler. Şimdi ay sonunda zirve yapılacak. Zelenski de davetli. Stoltenberg söyledi. İsterse bizzat gelir, isterse video konferansına katılır diye. Ama tabii önemli olan Stoltenberg'in Türkiye ile ilgili açıklamaları, Türkiye'nin kaygılarının anlayışla karşılanması gerektiğini söyledi kendisi. Aynı zamanda tahıl meselesinde de Ankara'nın önemli bir rol oynadığını, Karadeniz'de önemli bir rol oynadığını, Erdoğan'ın dile getirdiği endişelerin ciddi alınması gerektiğini söyledi. Görüşmeler var. Erdoğan bugün görüştü. Dün Çavuşoğlu Stoltenberg'le görüşmüştü. Türkiye'nin tutumu net gibi gözüküyor. Terör için adım atılmadan İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinde ilerleme olmaz. Onlar da biz başka ne adım atacağız ki, biz de diğer NATO mesela ABD gibiyiz biz de diyorlar. Hakikaten bir çıkmaz sokağa varmış durumda. Bugün Erdoğan grup toplantısında partisinin NATO, bu konuda yine konuştu. Terörle mücadelede net, somut, kararlı adımlar atana dek duruşumuzu kesinlikle değiştirmeyiz diye bir açıklama yaptı kendisi. Türkiye halkının %65'ten fazlası, metropol araştırma dün aktaracaktım size ama çok arada kaynadı, NATO'ya güvenmiyormuş efendim. Bunu sorduklarında katılımcıların NATO'ya güveniyor musunuz diye %26.4'ü evet yanıtını vermiş. 65.3'ü hayır demiş. 8.3'ü fikrim yok demiş. Gerçi CHP seçmeninin %30'u NATO'ya güveniyormuş. Enteresan. İyi Parti seçmeninde de %29.5. Deva Partisi de %3.1'e düşüyor. Böyle bir enteresan bir çerçeve var. Yunanistan Başbakanı, tabii Türk-Yunan ilişkilerindeki krizimiz... Adalar konusunda bu devlet televizyonuna konuşmuş Miçotakis'e en son Cumhurbaşkanı. Benim için artık yok Miçotakis diye biri demişti. Türkiye'nin özellikle adaların askerileştirilmesine itirazları vardı. BM'ye iletmişti bunları da. Bu konuda Türkiye'nin kendilerini sorgulamasını saçma bulmuş ve zorlaştırıyor durumu demiş. Benim için Miçotakis yok demişti ama Miçotakis yani konuşmamız, tartışmamız gerekiyor diye bir açıklama yapmış. Bakalım mümkün olacak mı? Yunanistan içerisinde nihayet sesler çıkıyor. Bu Mera 25 Partisi milletvekili Kleon Grigoriadis bir açıklama yapmış. Parlamentoda konuşmuş daha doğrusu. Biraz 1922'yi hatırlatmış. Emperyalist ülkelerin gazıyla Anadolu'yu işgale kalkıştık. Tarihten ders almamız lazım demiş. Bizi kullanıyorlar demiş milletvekili. Türkiye ile savaşın kapıda olduğuna dair de bir hava yaratıyorlar. Şu an Türk askerleri değil, Amerikan askerleri Girit'te, Dede Ağaç'ta, Larissa'da ve siz Siriza'nın eski yoldaşlarının ABD'ye bıraktığı diğer bölgelerde geziniyorlar demiş. Şunu net söyleyelim, şu an Yunanistan devasa bir ABD üssüne dönüştü demiş. Enteresan bir çıkış olmuş bu hakikaten. Evet, Papa, Katolik aleminin ruhani lideri, Ukrayna'daki savaşla ilgili daha önce açıklama yapmıştı. NATO'nun Rusya'nın kapısında havladığı çok da tartışma yaratmıştı. Bunu aslında bu krizden birkaç ay önce bir devlet başkanı kendisine söylemiş. Biliyoruz zaten, ben Eksen'de size olayları anlatmıştım. Güvenlik garantileri anlaşmaları, Minsk anlaşması uygulansın. Yani Rusya tarafının ısrarlarına rağmen hiçbiri, hepsi göz ardı ederek dünya bizim, biz belirleriz, kurallara dayalı düzen diyen ABD ve NATO'yu da hakikaten. Papa da aslında onu çağrıştırmış ve demiş ki yani bana NATO'nun eylemleri konusunda çok endişeli olduğunu söyledi bu lider, ismini vermemiş. Nedenini sordum, o da Rusya'nın kapılarında havlıyorlar, Rusların emperyal olduğunu ve kendilerine yaklaşabilecek herhangi bir yabancı güç olamayacağını anlamıyorlar demiş. Valla herkes emperyal, dünyaya baktığınız zaman emperyal olmayan kim var diye çok merak ediyorum, gösterilebilir mi özellikle Batı dünyasında. Ama bu tabii ki Papa'nın kendi değerlendirmesi. Bu değerlendirmeler, bu tarz değerlendirmeler de belli bir bakış açısından çok fazla yapılıyor. Tabii Papa ben Putin taraftarı falan değilim diye de eklemiş. Meksika Devlet Başkanı ise Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesini ahlaksızlık diye nitelendirmiş. İki tarafta da kayıpların artmasına yol açıyor. Ölüler sizin, silahlar benim. Elbette ki önlenebilirdi bu Ukrayna Savaşı, politikalar başarısız oldu diye vurgu yapmış. Evet, Britanya'nın başta da söylediğim Ruanda'ya bütün sığınmacıları, Iraklıları, Suriyelileri alıp hop Afrika'ya atıyorlar. Sanki çöpmüş gibi bu konuda karar alınmıştı. Fakat dün AİHM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar aldı. Orada sığınma başvurularında adil bir biçimde bulunamazlar diye. Zaten hesap buydu, adil biçimde bulunamasınlar. Orada bekletecekler, kabul edilirse çağrılacaklar. 7 kişi gönderilememiş, uçağı tüm gün bekletmişler. Tabii Brexit meselesi, Brexit'le ayrıldılar ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bağlamış vaziyette Britanya'nın tutumunu efendim. Ve son olarak konuğuma dönmeden, Suriye ile ilgili Nur Sultan'da görüşmeler yapılıyor. Astana görüşmeleri, Suriye'deki sahadaki durum, insani, sosyoekonomik durum, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi, artık pek etkinliği de kalmadı aslında. Esirler, kayıplar, göçmenler, sığınmacıların ülkelerine dönmesi gibi konular var. Ama tabii asıl siyasi mesele ve Türkiye'nin harekatı. Bu konuda Rusya'nın özel temsilcisi Lavrentiev Ankara'ya açık çağrı yaptı. Harekattan vazgeçin, barışçı yollar lazım diye. Böyle bir harekat olumsuz bir adım olacak, istikrarsızlaştıracak, terörün tırmanmasına ve yeni çatışma dalgasına yol açabilir demiş Lavrentiev. Ve aynı zamanda Kremlin'den de Suriye'de istikrar ve güvenliğe katkı sağlamayacak diye Peskov'un soru üzerine yaptığı bir açıklama olduğunu belirteyim. Bu konuda Suriye yönetimi, Suriye hükümeti, Suriye heyetinin başkanının da Türkiye'yi yayılmacı emellerle suçladığını ve uluslararası hukukun ihlali olacağını, böylesi bir harekatın belirttiğini de aktarmış olayım efendim. Ve hemen konuğuma dönmek istiyorum. Nalan Yazgan telefon hattımızın diğer ucunda. Hoş geldin yayınımıza Nalan.
Merhaba Ceyda, hoş buldum.
Çok teşekkür ediyorum. Beklettim de biraz, ancak toparladım gündemi. Şimdi aslında çok dikkat çekici, küresel aslında sebepleri dokunduğu yerlerde olan gelişmeler var. Bir böyle yerel sorunmuş gibi gözüküyor. Bir süredir, son iki senedir bir İsrail'in Lübnan'la masaya oturması. Hatta neredeyse doğrudan masaya oturdular diyebiliriz. Deniz sınırları anlaşmazlığı vardı. Biz de buradan aktarıyorduk ama şimdi tabii bu enerjide küresel kriz, Rusya'ya ekonomik savaş falan derken hakikaten acayip bir resim oluştu ve oradaki bir parsel öne çıkıyor. İsrail burası bizim diyor, Lübnan hayır bizim diyor. Amerikalı IDF'de görev yapmış Amerikan arabulucusu Beyrut'a gitti dün. Ve tam da böyle Joe Biden da gelecek ay hem İsrail'i hem Arapları ziyaret edecek falan, böyle enteresan Ortadoğu jeopolitiğinin hareketlendiği bir dönemde bir anda böyle Lübnan'la İsrail ve deniz alanları, orada sondajlar, doğalgaz, enerji üzerinden, hatta İsrail'in Mısır'la, Avrupa Birliği'yle anlaşmaya çalıştığı bir dönemde bir gündeme girdi. Bu öncelikle Lübnan tarafında bu tartışmalar yapılıyor muydu? Boyutlarını nasıl tartışıyorlar bunun? Yani basit bir sınır meselesi olarak mı konuşuyorlar? Ya da İsrail'le olan tırnak içerisinde kadim düşmanlık üzerinden mi? Nedir Lübnan tarafındaki durum? Onu sorarak başlayayım sana.
Dediğin gibi aslında hani bu kadim düşmanlık devam ediyor. İsrail'in kurulduğu 1948 yılından bu yana Lübnan İsrail ile devamlı savaş halinde. Aradaki sınırı UNIFIL, Birleşmiş Milletler'in Barış Gücü Kuvvetleri Mavi Hattı kuruyorlar. Ve hava, kara, deniz her sahada anlaşmazlık devam ediyor.
Evet.
Bilindiği üzere İsrail Lübnan'ın hava sahasını zaten devamlı ihlal ediyor. 7 gün 24 saat boyunca 365 gün boyunca devamlı dronlarla izliyor. Savaş jetleri Beyrut semalarında boy gösteriyor. İsrail savaş uçakları Suriye'deki hedeflerini Lübnan hava sahasını kullanarak gidip bombalıyor, füze atıyor. Yani zaten hava sahası devamlı ihlal halinde ve
evet.
Birleşmiş Milletler sadece kınama yayınlıyor ve ihlaller devam ediyor, kınamalar devam ediyor. Bu konuda bir gelişme yok. Kara sınırında Şiba çiftliklerin zaten o da henüz uzlaşılmaya varılamadı üzerinde.
Evet.
Her iki tarafta bizim diyor. Birleşmiş Milletler orada şu anda var ve şimdi bir de deniz sınırı anlaşmazlığı gündemde. Yani olabilecek her türlü anlaşmazlık var Lübnan ve İsrail arasında.
Ama deniz sınırı tabii işin enerji hatlarına dokunuyor birazcık. Yani daha herhalde kapsamlı mı demek lazım?
Tabii. Çünkü şimdi İsrail'in aslında yapmak istediği kendini Avrupa Birliği'nin gaz tedarikçisi olarak konumlandırmak. Bir çeşit aslında Rusya'nın koltuğuna oynuyor İsrail. Burada Akdeniz'den çıkaracağı gazı İtalya üzerinden Avrupa Birliği'ne satmanın peşinde. Ve tabii bu da Avrupalıların işine geliyor. ABD'nin de işine geliyor. Yani bu Kariş denilen bir alan var. Burası tartışmalı bir bölge. Burada hatlar çizili. İsrail diyor ki Lübnan 23. Line 23. 23. nasıl deriz? Çizgi mi deriz?
Hat herhalde.
Hat. Ha, 23. hat diyor Lübnan'ın deniz sınırı. Lübnan da diyor ki hayır diyor. Bizim sınırımız 29. hat.
29.
Ve Lübnan orada küçük bir adanın olduğu, kayalıklardan oluşan küçük bir adanın olduğunu Kariş'te ve bunun Lübnan'a ait olduğunu söylüyor. Dolayısıyla da deniz sahasının artırılmasını talep ediyor. Ama maalesef Lübnan bu talebini daha önce Birleşmiş Milletler'e yazılı olarak belgelemesi gerekiyordu ve bunu yapmadı. Çünkü işte patlama oldu, sonra devamlı hükümet değişti, Hasan Diab istifa ettikten sonra da aylarca başbakanlığı devam ettirdi ve Lübnan'ın birçok ekonomik sorunu da vardı. Siyasi sorunlarının yanında ve bu biraz ihmal edildi. Birleşmiş Milletler'e resmi olarak bir başvuru yapmadıkları için de şu anda hani böyle ofisli olarak bir şeyde bulunamıyorlar. Bu iddialarını ispatlamakta zorlanıyorlar. Bu taleplerini ve gerekçelerini yazılı olarak daha önce Birleşmiş Milletler'e müzakereler esnasında bildirmeleri gerekiyordu. Çünkü hem Kuzey Kıbrıs Rum Cumhuriyeti hem İsrail hem Lübnan arasında üçlü anlaşmalar vardı. O sırada Lübnan'ın bunu yapması gerekiyordu ama yapmadı maalesef. Ve bu görüşmeler aslında Birleşmiş Milletler tarafından başlatılmıştı. Sonra yerini Amerika Birleşik Devletleri aldı ve Birleşmiş Milletler biraz aradan çekildi ve gözlemci olarak şu anda kaldı.
Şimdi enteresan ABD'nin alması Lübnan açısından çok sıkıntılı bir durum değil mi? ABD'nin arabulucusu.
Bir de bunun üzerine yani hani dalga geçer gibi biraz yani gerçekten hani aslında bu hani Lübnan'a biraz da hakaret çünkü Amerika Birleşik Devletleri adına müzakereleri yönetmek üzere görevlendirilen Joe Biden tarafından Haştayn İsrail çifte vatandaş hem Amerika Birleşik Devletleri'nin vatandaşı hem İsrail'in vatandaşı ve 3 sene boyunca İsrail ordusunda askerlik yapmış. Bu İsrail askerini Lübnan'la İsrail arasındaki anlaşmazlığı gidermek üzere Amerika Birleşik Devletleri Lübnan'a gönderiyor. Hani şaka gibi hani gerçekten bu büyük bir hakaret ve ya zaten en baştan artık bütün tarafsızlık, adalet, hak, hukuk, bütün kavramlar zaten gündemden düşüyor ve Lübnan hani 1-0 zaten geride başlıyor müzakerelere. Zaten yaptığı açıklamalarla da hiç tarafsız olma gibi bir iddiası yok Haştayn'ın. Gayet kibirli bir şekilde açıklamalarda bulunuyor. Yani Lübnan'ı aslında bir televizyon röportajında şöyle diyor yani siz haklı olabilirsiniz ama haklı olduğunuzu ispatlamak yerine bir şeyler kapmaya bakın. Kapabildiğinizi kapın. Çünkü şu anda elinizde hiçbir şey yok. Hani ne alırsanız bu sizin için kar olacak. O yüzden hani haklı olarak benim olana odaklanmak yerine biraz daha fazlasına sahip olayım şimdikinden ve şu anda sahip olduğum hiçbir şey diyerek evet. küstahça açıklamalarda da bulunuyor Lübnan televizyonuna. Bu da aslında büyük bir hakaret Lübnan'a, Lübnan devletine, Cumhurbaşkanı Avrupa.
Peki hiç tepki gelmiyor mu? Yani Lübnan'dan mesela arabuluculuğunu niye kabul ediyorlar? Yani ekonomik krizde sıkışmak herhalde ülkelere çok ağır bedellere mal oluyor tabii. diyebiliriz. Öyle
yani,
değil mi?
Yani bir köşeye kısılmış durumda şu anda Lübnan. Yani İsrail bunu hani yeni bir tedarikçi olarak konumlandırmak için kendini istiyor. Ama Lübnan gerçekten artık ekonomik kriz falan da değil yani. Ekonomik iflas etmiş, ekonomik olarak iflas etmiş bir devlet. Dış borcunu ödeyemiyor. 130 milyar dolar dış borcu var. Yani insanlar sokaklara döküldü tabii. Biz hani bizim denizdeki hakkımızı, hakimiyetimizi biz zenginliğimizi kimseye vermek istemiyoruz. O bizimdir. Ve bizim yararlanmamız gerektiği. İnsanlar sokaklara döküldü. Protesto ediyorlar. Ama bir yandan da şu anda Lübnan'da biliyorsun yeni seçim oldu. Şimdi seçim sonrası hükümet kurma çalışmaları var. Evet. Yine her zamanki gibi Lübnan zayıf bir konumda. Yine hassas dengeler gözetiliyor. Zaten geçen seçimler, en son seçimlerden sonra yani bu önceki seçimlerden sonra 9 ay sürmüştü hükümetin kurulması. Ki o zaman hani Sünni lider arayışı da yoktu. Şimdi böyle sorunlar da var. Hariri siyaseti
nereden bulacağız?
Şimdiki başbakan Necip Bikati ben bir daha başbakan olmak istemiyorum dedi. Ya ortada başbakanlığı kabul edecek Sünni bir lider de yok. Yani üzerinde anlaşılabilen bir isim de yok ki yani kriz daha da büyüyor. Yani bu 9 ay sürerken bunlar yoktu. Ekonomik kriz yoktu. Ona rağmen 9 ay sürdü. Şimdi kim bilir ne kadar sürecek ve aslında burada Batı'nın yapmak istediği Lübnan'ı henüz hükümeti kurmadan baskı altına almak ve istediklerini yerine getirmek ve IMF'den beklenen bir kredi var. Buna çok ihtiyacı var Lübnan'ın evet. ekonomik kriz dolayısıyla ve aslında resmi olarak yazılı olmasa da IMF'nin şartlarından biri de bu EEZ, Exclusive Economic Zone anlaşması var. Bu işte denizlerde münhasır ekonomik bölge. İşte denizdeki sadece kısa sahanlığı değil de onun yanında işte evet. içindeki balık, işte altındaki petrol, doğal kaynaklar falan hepsi işte komşu ülkelerle bu konuda anlaşılmasını talep eden bir anlaşma bu EEZ. Ve yazılı olmasa da IMF bunu aslında ön şart olarak Lübnan'a dayatıyor bence. Ve bunu aradan çıkartmaya çalışıyor. Bir de uluslararası hukukta şöyle bir şey var. Şimdi İsrail oraya sondaj gemisini gönderdi. Ve sondaja diyelim ki başladılar, orada gaz çıkartmaya başladılar. Eğer Lübnan bu konuda bir şey yapmazsa bir süre sonra bu tartışmalı bir alanda, sahada olsa diğer yani ülkeye de ait olsa diğer ülke bunu çıkarttığı için o ülkenin o ülkeye ait oluyor. Böyle de tartışmalı bir durum var uluslararası hukukta. O yüzden Lübnan'ın bir şeyler yapması lazım. Yoksa hani bu legal olarak da İsrail'e geçecek zaten.
Evet. Bu konuda, peki Hizbullah'ın
hiç kimse bir şey demiyor mu? Hatta şimdi ona geliyordum.
Evet, evet. Buyur.
Yani insanların sokaklara dökülmesi zaten bir işe yaramıyor. Bu az önce bahsettiğim İsrail bu tartışmalı bölgeye bir gemi gönderdi. 5 Haziran'da gönderdi bu sondaj gemisini ve ertesi gün hemen 6 Haziran'da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah İsrail'in bu Kariş Deniz sahasında gaz arama çalışmalarına yönelik iki büyük tehditte bulundu. İlkinde bu sondaj gemisinin sahibi olan İngiliz-Yunan şirketine yönelikti. Geminizi çekmezseniz oluşabilecek materyal ve insan kaybından biz değil siz sorumlusunuz dedi. Bu tartışmalı bölgede gaz aramayı durdurun ve geminizi bölgeden çekin dedi. İkinci tehdidi ise İsrail'e yönelikti. Biz de Lübnan'ın hakkını sonuna kadar koruruz. Denizde başlayan askeri bir çatışma ki ben şimdi hatırlıyorum aslında da böyle bir ay önce falan Lübnan'da konuşuluyordu. İşte Hizbullah'ın 1000 kilometreye varan işte menzilli gemi savar füzeleri var falan diye konuşuluyordu. Sanırım bunların hepsi aslında buna yönelikti. Çünkü bir donanması yok Lübnan'ın. Dolayısıyla evet, Hizbullah denen bir kapabilite varsa hani bununla belki vurabilir orayı diye. Ve şey dedi işte Nasrallah, denizde başlayan askeri bir çatışma karaya da sıçrar ve bu da İsrail'in bütünlüğünü tehdit eder ve büyük bir savaşa dönüşür dedi. Ama en sonunda biz savaş istemiyoruz ama gerekirse savaşmaktan da korkmayız dedi. Sonra bu işte 6 Haziran'dan hemen bir gün sonrasında bu geminin oraya gönderilmesinden. 13 Haziran'da da İsrail Genelkurmay Başkanı bir açıklamada bulundu. O da Lübnan'ı tehdit etti. O da dedi işte bizim hali hazırda binlerce hedefimiz var Lübnan'da imha edilecek olan. Ve işte eşi görülmemiş bir bombalama ile biz de sizi bombalarız. Çok büyük bir savaş olur filan diye böyle işte karşılıklı tehditler havada uçuşuyor her zamanki gibi İsrail'in arasında.
Gidiyor iş yani. Böyle giderse Lübnan açısından çok hayırlı olmayacak. Kaynaklarından olacaklar gibi gözüküyor. Ya en azından bir kısmından pay almak bağlamında. Peki Araplar burada Nalan onu da sorayım. Yani Mısır şimdi İsrail'le anlaşma yapacak Avrupa Birliği. Sadece İtalya üzerinden değil. Mısır'da sıvılaştırılmış gaz anlaşması cuma olacağı söyleniyor. Arapların bu konuda Lübnan'ı yalnız bıraktığı söylenebilir mi zaten?
Zaten her zaman lazım her zaman böyle oluyor. Zaten hani yalnız bırakmayı bırakın yani Lübnan'ı desteklemekten ziyade onlar zaten bu Abraham İbrahim anlaşmalarını imzaladılar İsrail'le 2020 yılında. Dolayısıyla Lübnan'ı desteklemek şöyle dursun eğer taraf olacaksa tarafları diğer yanda. Ama şu anda seslerini çıkartmıyorlar ama Lübnan her zamanki gibi yalnız. Ve bir ara dördüncü blokta yani Lübnan'a ait deniz sahasında arama çalışmaları yapıyordu Lübnan. Bu büyük ümitler bağlamışlardı işte hani oradan gaz çıkarsa.
Enerji krizi de çok büyük çünkü Lübnan'da değil mi? Enerji çok, krizi çok büyük o yani.
Çok büyük yani elektrik 3 gün elektrik gelmedi oluyor haftada 2 saat geldiği oluyor. Yani çamaşır makinesini başlatıyorsunuz ıslak kalıyor çamaşırlar günlerce. Ya inanılmaz yani buzdolapları falan kullanamıyorsunuz. Zaten şimdi hava da çok sıcak orada. Başladı. Ya benzin sıkıntısı var, elektrik sıkıntısı var. Yani hastanelerde bile jeneratörler artık yetişemiyor. Yani çok ihtiyacı var Lübnan'ın. İçin hayati bir şey bu yani. Hani ölüm kalım meselesi neredeyse. Ama dediğim gibi zayıf yani hani maalesef haklı olanın değil güçlü olanın sesi gür çıkıyor ve Lübnan her ne kadar kendine olduğunu iddia ettiği bu deniz sahasına muhtemelen İsrail'e bırakmak zorunda kalacak. Çünkü Michel Aoun da bir grup parlamento üyeleriyle buluştu pazartesi günü. Bu meclise giren yeni bağımsız milletvekilleri var. Bu 17 Ekim 2019'daki gösterilerde öne çıkan bazı isimler parlamentoya seçildiler son seçimde. Onların lideri konumunda diyebiliriz. Mark Dawes var benim aslında komşum. Daha önceki seçimlerde de aday olmuştu kazanamamıştı ama son seçimlerde kazandı. Hem de Kemal Aslan'ı yenerek Dürzi lider onu yenerek kazandı Dürzi kontenjanından. Ve o yani Cumhurbaşkanı Aoun şey demiş yani ben 29. hattı savunamam demiş çünkü bunu savunacak resmi şeyim yok demiş. Daha önceki benden önceki hükümetler de bunu savunamadı ben nasıl savunayım demiş. Yani hani kriz bu kadar büyümeden önce İsrail gemiyi göndermeden önce bile Lübnan bu haklılığını ispatlayamadı. Ben şimdi ispatlayamam 29'da başlayamam savunmaya Lübnan'ın hakkını demiş. Sonra işte Haştayn düz çizgi yerine hani düz hat yerine S şeklinde bir hat olsun. İşte bu karışını İsrail'e bırakılsın. Ama bir de Kana diye bir bölge var orada. O da yine tartışmalı. O Kana'da iki ülke arasında paylaşılsın diye bir öneride bulunmuş. Ama Lübnan hükümetinin henüz bunu kabul edip etmediği bilinmiyor. Yani açıklamadılar bunu. Haştayn konuştuklarını İsrail'e ileteceğini söyledi. Onlardan işte cevap gelecek. Ama yani oldukça zor durumda Lübnan. Zaten hani hükümet de kurulamadı. Hükümet kurulmadan bu Exclusive Economic Zone anlaşmasını imzalatıp deniz sahasına hakim olmak istiyor İsrail. Yani hava sahasına da hakim zaten. Deniz sahasına da hakim olacak ve yani yine şu anda kazançlı çıkan o olacak muhtemelen. Şimdi herkes şeyi merak ediyor. Hani acaba savaş çıkar mı? İşte Hizbullah saldırır mı? İsrail geri karşılık verir mi? Ne olur diye. Hani şimdi Lübnan'da savaş çıkmaz kimse diyemez. Hani çünkü Lübnan hani savaş çıkabilir. Zaten Lübnan deyince ilk akla gelen işte savaş, bomba, çatışma filan hani önündeki sıfatlar değişebiliyor. İç savaş, İsrail'le savaş, işte araba bombası ya da başka türlü. Ama olabilir ama Bana sorarsanız bence Lübnan ve İsrail arasında savaş çıkabilir ama bu gaz anlaşmazlığı, gaz sahası, deniz sahası anlaşmazlığından dolayı savaş çıkmaz. Başka nedenlerden çıkabilir ama bundan çıkmaz diye düşünüyorum ben. Ama tabii yine karşılıklı tehditler muhtemelen devam eder ama arada bir çözüme ulaşılır diye tahmin ediyorum.
Peki. Çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için de, değerlendirme için de Nalan Yazgan.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
Evet, hakikaten çok enteresan. Bu tabii insanların mezhep ve mezhep ayrımlarına dayalı böyle bölünmüş ülkelere sahip olması iyi bir şey değil. Gördüğünüz gibi egemenlik önemli bir şey. Kaynaklara sahip çıkan bir yönetim oluşturmak ne kadar önemli. Lübnan örneğinden bütün bunları gayet şahane görüyoruz. Tabii ayrıca bu tarz kaynaklar paylaşılarak bunlar üzerinden barış da tesis edilebilir. İlla güçlü olanın her şeyi gasp etmesi değil, paylaşılarak da çıkılabilir. Belki bu yöntemlere başvurması daha hayırlı olabilir iki taraf açısından da diyelim. Bugünü böyle bitirelim. Mark Kelly'den Under the Jasmine'i dinleyelim. Çok da güzel bir şarkı. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçların insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta da belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım, biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir çeperde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.